Ayrım 9. Haliç'te yaşayan Simeonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı. Sayfa 109. Burhan Nart olayı. Diyarbakır'da görev yaparken yaşadığım en enteresan olaylardan bir tanesi de Burhan Nart olayıdır. Bu olay devletin güvenlik sisteminin nasıl çalıştığı konusunda fikir veren trajikomik bir olaydı. Kapsamlı bir operasyonla iki TİKKO militanını yakaladıktan sonra şahısları alıp Dicle'ye getirdik ve oradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Ergani komando taburuna geldik. Bu operasyon sırasında biz Dicle'deyken Diyarbakır merkezde bulunan yardımcım Durmuş acil koduyla telsizle benimle görüşmek istedi. Onunla üstü kapalı bir şekilde görüşebildiğim kadarıyla İstanbul'dan önemli bir mesaj geldiğini, bazı örgüt mensuplarının Diyarbakır merkezde yarın sabah buluşacaklarını, içlerinde bir polis ajanının olacağını, bunun gizlice takibinin istendiğini ve kendilerinin de gerekli tedbiri aldıklarını belirtti. Ben de gereğinin yapılmasını oraya gidince daha ayrıntılı görüşeceğimizi söyledim. Ve biz sabaha karşı Diyarbakır'a geldik. Temel ihtiyaçlarımı giderdikten sonra saat 9 gibi daireye gittim. Durmuş bana mesajları gösterdi. O dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Danimarkalılardan telefon hatlarına takılan portatif kriptolu muhabere yapan cihazlar almıştı. Bu cihazlar küçük bir bilgisayara benziyordu. Tuş takımı küçük olduğu için yazmak zor oluyordu. Alet yazılanı belleğine kayıt ediyor, biz de belleğe yapılan kayıtları telefon hatları üzerinden kripto ile ilgili illerin istihbarat şubelerine gönderiyorduk. Onlar da aynı makineyle bu sesi alıp çözüyorlardı. Küçük hesap makinesi yazıcılarına benzer bir yazıcıyla yazılanları ayrıca kağıda döküyorduk. Böyle gizli ama çalıştırılması zor bir muhabere yöntemi vardı ve saatlerce uğraştırıyordu. İşte bu cihazlarla bize sürekli mesaj gelmişti. Bu mesaja göre gelen kişi bir takım örgüt mensupları ile Diyarbakır Fis Kayası mevkiinde bir örgüt sempatizanın evinde buluşacak. Bu buluşmadan sonra bu kişiler muhtemelen Suriye'ye geçecekler. Suriye'de belli bir buluşma, görüşme ve eylem tatbikatının ardından alacakları silahlarla tekrar Türkiye'ye dönüp jandarma genel komutanına ve bazı yetkili kişilere suikast yapacaklardı. Böyle önemli bir olay üstündeydik. Ben tam bunları okuyup Durmuş'tan bilgi alırken bu olayda ajan olarak rol alan kişinin sabah geldiğini ve bizim arkadaşlarla görüştüğünü söylediler. Adam kendisinin Kürt Demokrat Partisi KDB mensubu olduğunu, bütün bölücü örgütlerin KDB çatısı altında birleştiklerini, böyle bir eylem kararı aldıklarını anlatmış. Bu bana çok makul gelmemişti. Örgütlerin illegal yayın organlarını izliyorduk. Ama böyle tüm bölücü örgütlerin birleştiğine dair bir yayına, bir dokümana rastlamamıştık. PKK kırsalda faaliyete devam ediyordu ama bu elemana göre PKK dahil tüm örgütler bir çatı altında birleşmişlerdi. Söyledikleri çok makul gelmese de takip etmeye karar verdik. Fakat arkadaşlar sabah buluşmanın gerçekleşeceği semtte tertibat almışlar, söz konusu buluşmayı takipte de görmemişlerdi. Bizim görevliler buluşmanın olacağı Fis Kayası mevkiinde beklerken Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'ne gelen polis ajanı bilgi kaynağı sabah erken saatte buluşmanın gerçekleştiğini belirtmiş. Halbuki bize gelen mesaja göre buluşma saat 9'dan sonra olacaktı. Ama bu kişi emniyete saat 9.30 gibi gelerek buluşmanın saat 6'da olup bittiğini söylemişti. Bu kişinin verdiği bilgileri arkadaşlar mesaj haline getirip hem İstanbul hem de bu işleri koordine eden Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na haber vermişlerdi. Ben şubeye geldiğimde bu kişinin tekrar geldiğini söylediklerinde onunla görüşmek istedim. Bu kişi bana da Diyarbakırlı ve örgüt mensubu olduğunu, bütün örgütlerin KDB çatısı altında birleştiklerini, KUK'un, KAVA'nın, TKSP'nin, PKK'nın kalmadığını ve eylemlerin KDP adına organize edileceğini söyledi. Bunu nereden duyduğunu sorduğumda, ''Nasıl inanmazsın, biz yaptık, bunların dokümanı var, bu dokümanları getiririm.'' dedi. Bu işleri çok iyi bilen birisi gibi kendinden emin konuşuyordu. Böyle bir şeyin pek makul görünmediğini, ayrıca böyle bir durum gerçekleşmiş olsaydı bu bilgiyi örgütün çeşitli yayın organlarından ve bağlantılarımızdan edinmiş olacağımı söyledim ama o söylediklerinde ısrarcıydı. Aslında bu şahsın anlatımlarından rahatsız olmuştum. Fakat o İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün elemanıydı. İstanbul Şubesi onu kullanmış, ondan aldığı bilgileri merkeze yazmışlardı. Belli ki onun anlattığı bilgilere dayanarak operasyon hazırlıkları vardı. Bu adam yalan söylüyor demek tuhaf karşılanacağı için o an bir şey söylememeye karar verdim. Diğer yandan bu kişinin bize uğramaması, bizim onu tanımamamız gerekiyordu. Bize gelen mesajda içerisinde bilgi kaynağının da olduğu örgüt mensuplarının buluşacağından bahsediliyordu. Biz bilgi kaynağını uzaktan izleyerek takip yapacaktık. Bilgi kaynağının zor durumlar haricinde bizimle temas kurmaması gerekirken o bizimle görüşmeye gelmişti. Böyle şeyler olabilir. Bir takım aksilikler, gariplikler yaşanabilir diye düşünerek bu durumu çok önemsemedik. Ama yine de kendisi hakkında şüphe duymamıza yol açmıştı. Zaten anlattıkları da pek doğru ve akla uygun gelmiyordu. Bir müddet sonra şahıs ailesine uğramak istediğini, kendisine bir araba verip veremeyeceğimizi, ayrıca ailesine onun devlet için önemli görevler yaptığını söyleyip söyleyemeyeceğimizi sordu. Bunun mümkün olmadığını, her ne kadar sivil plakalı da olsa bir polis aracını kendisine veremeyeceğimizi uygun bir dille anlattık. Fakat bizim de zaman zaman kullandığımız bazı taksilerin olduğunu, onu istediği yere götürebileceklerini söyledik. Neyse daha sonrasında şahıs bizden araba istedi. O zaman yeni temin ettiğimiz üzerinde taksi levhası olan bir aracımız vardı. Ayrıca rol yapma kabiliyeti çok gelişmiş olan, her türlü saf insan görünümüne bürünebilen yetenekli bir polis memurumuz da şoför olacaktı. Adama bu taksiyi göstererek gidip ona binmesini, taksinin onu istediği yere götüreceğini söyledik. Şoför rolündeki polis memurumuz bu konularda harikalar yaratabilecek inanılmaz kabiliyetteki polis memuru Fahri'ydi. Şahıs arabaya biner binmez bizim memura, ''Polis abi ne yapıyorsun, nereye gidiyoruz?'' demiş. Şoför rolündeki polis memuru arkadaşımız ise hiç bozuntuya vermeden, ''Allah Allah, bana bir polisi gezdireceksin.'' demişlerdi. ''Şimdi sen bana polis diyorsun, bu ne biçim iş?'' diyerek hitabını garip karşıladığını söyleyince adam şoförün polis olmadığına ikna olup rahatlamış. Saf numaralarına devam eden arkadaşımız adamı konuşturmak için samimi bir sohbet ortamı yaratmak amacıyla başlamış şahsa İstanbul'u sormaya. Denizin ne kadar büyük olduğunu, hiç deniz görmediğini, hatta onun ne kadar şanslı olduğundan bahsetmiş. Bir süre böyle koyu bir sohbete dalmışlar. Sonra bizim arkadaş memur olan bir yakını için vergi iadesinde kullanmak üzere fatura topladığını, otobüs bileti ya da aldığı malzemelerle ilgili faturaları verirse çok memnun olacağını söylemiş. Bunun üzerine adam cebindeki biletini ve bir takım harcama faturalarını bizim arkadaşa vermiş. Polis memuru Fahri şahsı uygun bir yere bıraktıktan sonra şubeye döndü. Aralarında geçen konuşmaları anlattı ve şahsın İstanbul'dan Ankara'ya, oradan Elazığ'a yaptığı yolculuklarda kullandığı biletlerini ve harcama fişlerini verdi. Adam bize saat 6'da Diyarbakır'a geldiğini söylemişti. Oysa bilette Ankara'dan otobüse biniş saati yazıyordu. Dolayısıyla 7'den önce Elazığ'a gelmiş olamazdı. Verdiği bilgi yanlıştı. Ama yine de işi sağlama almak açısından aldığı bilete dayanarak hemen Elazığ'ı aradım. O zamanlar Elazığ İstihbarat Şube Müdürü Emin Arslan'a, ''Müdürüm, memurlara da güvenmeyin. Lütfen siz bizzat gidip garajdaki şu firmayla konuşun. Ankara'dan biletle yazan saatte kalkan otobüsün hangi saatte Elazığ'a geldiğini sorun. Bu benim için çok önemli. Kesin bilgi vermeniz lazım. Hata olmamalı.'' dedim. Bizim hesaplamamıza göre şahsın 9'dan önce gelmemesi lazımdı. Hakikaten biraz sonra Emin Müdür beni aradı. Otobüsün 7 civarında Elazığ'a geldiğini söyledi. 7'de Elazığ'a gelen birinin yeniden araç bulup Diyarbakır'a gelebilmesi için en az 2 saate yakın bir zamana ihtiyacı vardı. Yani şahsın saat 9'dan önce Diyarbakır'da olması fiilen imkansızdı. Elimdeki bilet ve belgeler bunu ortaya koyuyordu. Oysa şahıs 6'da Diyarbakır'a geldiğini, Fis Kayası'ndaki toplantıya katıldığını, toplantıdan sonra herkesin görev alıp ayrıldığını söylemişti. Yalan söylüyordu. Ayrıca yeni ifadesine göre bizden sonra Mardin'e gidecek, orada Sultan Şehmuz denen yatır ve ziyaret yerinin olduğu bölgede diğer arkadaşlarla buluşacaklar, oradan Nusaybin üzerinden Suriye'ye geçecekler, Suriye'den alınacak silahlarla tatbikat yapıp döneceklerdi. Tabii bu gelişmeleri bir yandan hemen Ankara'ya, İstanbul'a, genel müdürlüğe, diğer ilgili illere mesaj olarak çekiyorduk. Yazışmaların hızlandığı bir sırada o zamanın daire başkanı Beyhan Bey beni aradı. Ona şahsın verdiği bilgilerin ihtiyatla karşılanması gerektiğini, bazı bilgilerin gerçekle uyuşmadığını, verdiği bilgilere kaydı ihtiyatla yaklaşılması gerektiğini, bizim bazı tereddütlerimizin olduğunu söyledim. Bilgi kaynağının verdiği bilgiler çok ciddiydi, bütün herkes alarmdaydı. Bu yüzden sözlerim Ankara'yı biraz rahatlatmıştı. O tarihte ülkede sıkı yönetim vardı ve alınan her türlü istihbari bilginin askeri karargahlara aktarılması gerekiyordu. Askerler ise getirilen bu tür bilgileri inanılmaz bir heyecanla karşılayıp hemen büyük tedbirler alınmasını istiyorlardı. Hiçbir süzgeçten geçirmeksizin gelen tüm bilgiler doğru kabul ediliyordu. Bu daha da ciddi bir sıkıntı kaynağıydı. Ben bilgileri aldıktan sonra Mardin'e gideceğini bildiğimden oraya gidecek dolmuşlara sivil giyimli, rol yeteneği olan personeli yerleştirerek bu şahsın takibini istedim. Bizim şoförümüz onu Diyarbakır'dan Mardin'e kalkan araçların bulunduğu Balıkçılarbaşı denilen yere bıraktıktan sonra şahıs gidip minibüse binmişti. Bizim arkadaşlarımız da aynı minibüse binip biraz da hafif sarhoş numarası yapmışlardı. Şahıs Mardin'e kadar gitmişti. Halbuki Mardin'e gelmeden Sultan Şehmuz denen mıntıkada inip arkadaşlarıyla buluşması gerekiyordu. Şehir merkezine inip doğruca emniyete gitmiş ve emniyet nöbetçi amirliğinde istihbarat şube müdürünü aramıştı. Beni biraz sonra istihbarat şube müdürü Mehmet aradı ve kızgın bir şekilde ''Ağabey, bu adam direkt buraya geldi. Bana beni öldürtmek mi istiyorsun? Beni niye takip ettiriyorsun? Sana bunun hesabını sorarım. Sen nasıl beni takip ettirirsin? Bana karışmaman lazımdı.'' diyerek bağırdı dedi. Halbuki şahıs takibi hiçbir şekilde fark etmemişti. Bunu fark etmesine neden olacak hiçbir şey yapmamıştı. Aslında adam emniyetin çalışma biçimini önceden anlamıştı. Verdiği bilgilere dayanarak emniyet tarafından izlenebileceğini tahmin ederek otomatikman böyle bir tepki veriyordu. Adam daha da ileri giderek Mardin İstihbarat Şube Müdürü Mehmet'ten kendisine bir araba verilmesini istemişti. ''Ben arabayla gideceğim. Yoksa senin tüm işleri berbat edip bozduğunu Ankara'ya ve İstanbul'a söylerim.'' demişti. Mehmet bu adamın şerrinden korktuğu için ona istediği gibi bir araba vermek istiyordu. Ben ısrarla asla bunu yapmaması gerektiğini, böyle bir hareketin daha sonra başını belaya sokabileceğini söyledim. Ama Mehmet en sonunda bir şoför vermek suretiyle adamı Nusaybin'e kadar göndermişti. Bizimle Diyarbakır'da konuşurken PKK geçişlerinden dolayı Nusaybin'le nöbetçiler ve mayınlarla sıkı bir şekilde korunan Suriye hududunu geçerken bir terslik olursa kimden nasıl yardım görebileceğini sormuştu. Ben de o zamanlar Nusaybin'de görev yapan jandarma bölük komutanı arkadaşın ismini vermiştim. ''Darda kalırsan bu yüzbaşıya gidip benim selamımı söyleyebilirsin.'' demiştim. Sınırdan geçerken yakalanırsa ya da başka olağan dışı bir şey olursa bu yola ancak o zaman başvuracaktı. Fakat bizim adam Burhan Nart, Nusaybin'e iner inmez doğrudan bölük komutanına gitmiş. Komutan beni gece saatlerinde aradı. Yanına bir kişinin geldiğini, benim selamımı söyleyerek kendisini sınırdan geçirmesini istediğini söyledi. ''Asla böyle bir şey yapmayın. Ben çok darda kalırsa size gelmesini söylemiştim.'' dedim. Komutan da uygun bir şekilde adamı göndermişti. Bu kişi bir gün sonra tekrar Diyarbakır'a geldi, yine bizimle temas kurdu. ''Bu defa ben Suriye'ye gidecektim. Daha doğrusu irtibat kurmuştum ama gitmeye gerek kalmadı. Silah ve malzemeler bizimle geliyor. Bilet aldım, otobüsle Ankara'ya gideceğim. Silah ve malzemeler de bu arabada olacak. Daha önce örgüt mensuplarınca yerleştirilmiş olacak.'' dedi. Akşama doğru tekrar görüşmek üzere bizden ayrıldı. Hemen verdiği bilgileri kontrol ettirdik. Aldığımız bilgiye göre o saatte söylediği firmanın Ankara'ya kalkan otobüsü yoktu. Galiba verdiği saatte Ankara'ya hiçbir otobüs yoktu. Şahsın anlattığı bütün bilgiler tek tek yalan çıkıyordu. Ben tüm bunları mesajlarla Ankara'ya ve İstanbul'a aktarıyordum. Ankara'ya bu şahsa bir an önce müdahale etmemiz gerektiğini, yoksa olayların çok vahim boyutlara doğru gittiğini söyledim. Şahıs her ifadesine yeni bir eylem hedef gösteriyor, yeni şeyler söylüyordu. Anlattıkları herkese heyecanlandırıyordu. Ben artık kesin olarak tüm anlattıklarının yalan olduğuna kani olmuştum. Ama kimse yalan olduğunu kabul etmiyor, ya doğruysa diyordu. Bu gelişmelerin yaşandığı esnada daha önce teslim olmuş PKK'nın eski önemli kadrolarından itirafçı Hidayet Bozyiğit bizim yanımızdaydı. Adamın anlattıklarını değerlendirdiğinde tamamının hiç tereddütsüz yalan olduğunu, böyle bir şeyin olamayacağını söyleyip bizi destekliyordu. Akşam bizimle görüşmeye geldiğinde Burhan Nart'a müdahale etmeye ve sorgulamaya karar verdik. Şahıs şubeye geldiğinde kenara çektik. ''Yalan söylüyorsun, doğruyu anlatmıyorsun.'' diyerek yalanlarını tek tek sıraladık. Adam söylediklerimize itiraz edip direniyordu. İleri sürdüğü bahaneleri tek tek geçersiz kılınca iş kaba ve öfkeli konuşmalara dönüştü. Artık bizi kandıramayacağını, doğruyu anlatmazsa bunun bedelini çok ağır ödeyeceğini, başına çok ağır şeylerin geleceğini söyleyince bir müddet sonra çaresi kalmadı ve söylediği her şeyin yalan olduğunu itiraf etti. Neden böyle bir şey yaptın? Böyle bir yalan nasıl söylenebilir? 10-15 günden beri tüm teşkilatı alarma geçirdin. Neden diye sorunca adam hayat hikayesini anlatmaya başladı. Diyarbakır'da bu tür olaylara adı çokça karışmış, illegal bölücü faaliyetlerde yer almış, geçmişten beri Kürtçülük faaliyetleriyle bilinen bir ailenin üyesiyim. Onların damadıyım ama hiçbir siyasi faaliyetim yok. Bu tür faaliyetlerde yer aldığı, örgütlere katıldığı için herkesin bir itibarı var. Benimse hiçbir şeyim yok. Adım sanım bile bilinmez. Bu yüzden ben de bir oyuncak tabanca aldım. Bununla İzmir'de kemer altında bir kuyumcuyu soyup elde edeceğim parayla İzmir'den Yunanistan'a kaçmayı düşündüm. Ama daha soyguna başlamadan kuyumcunun orada yakalandım. Yakalandığımda böyle önemli bir ailenin üyesi ve örgütlere yakın olduğumu söyledim. Soygunu henüz gerçekleştirmediğimden, hazırlık safhasında yakalandığımdan polis bana ajanlık teklif etti. Ben de kabul ettim. Bir müddet sonra benimle ilişkide olan polis, madem ki senin yakınların örgüt içinde önemli konumlarda bulunuyorlar, hadi bize örgütten bilgi getir bakalım dedi. Ben de yakınlarımın çoğunluğunun İstanbul'da olduğunu, oraya gidersem her türlü bilgiyi alabileceğimi söyleyince, oradaki teşkilatla beni ilişkiye geçireceklerini belirttiler. İstanbul'a gittim ve oradaki ilgili birimle beni irtibata geçirdiler. Böylece İstanbul Teşkilatı'na devredilmiş oldum. Bir başkomiser ile irtibata geçmiştim. Bu kişi bana hadi bakalım bize bilgi getir dedi. Ben de KDP'lilerin bazılarını tanıdığımı, örgütün eylem hazırlığı içinde olduğunu söyledim. Biraz daha bilgi getirmem istendiğinde bir şeyler uydurmaya başladım. Bu arada hatırlıyorum zamanında jandarma genel komutanı olan Kemalettin Eken'e bir suikast olmuştu. Ben de buna benzer bir olay olacağını söyledim. Bana bu olayın içine gir, biraz daha bilgi getir dediler. Mutlaka bilgi getirmem istendiğinden bu defa ben de senaryo uydurmaya başladım. Ve uydurdukça işin içinden çıkılmaz hale gelecek şekilde olayı büyüttüm. İşe tanıyıp bildiğim bir takım insanları kattım. Diyarbakır'da herkesin çeşitli suçlardan arandığını bildiği heybet açık göz gibi insanların isimlerini verdim. Sonunda böyle bir senaryo kurguladım. Diyarbakır'da buluşma olacağını, oradan Suriye'ye gideceğimi söyledim. Tabii Diyarbakır'da beni takip edeceğinizi bildiğim ve böyle bir buluşma olayı gerçekleşmeyeceği için size buluşma saati konusunda yalan söyledim. Ama siz biletle benim açığımı tespit ettiniz. Mardin'e gittiğimde Mardin istihbaratının beni takip edeceğini bildiğim için ben önce davranıp onların yanına gittim. Sonra Suriye'ye geçmeyi denedim ama başaramadım. Daha doğrusu gidip gelecektim, zorlayacaktım. Fakat geçemeyeceğimi gördüm. Peki nereye kadar devam edecektin diye sorduk. Nereye kadar gideceğimi bilmiyorum ama en sonunda söylediğim eylemleri tek başıma denemeye kalkardım herhalde diye karşılık verdi. Hayat hikayesinin geri kalanında anlattığına göre Ağrı tarafındaki bir birlikte askerliğini yaparken firar etmiş, daha önce de birkaç defa firar olayı gerçekleştirmişti. Askerliğe devam edemiyordu, sahte kimlik kullanıyordu. Tabii şahsın anlattığı her şeyin tüm senaryonun yalan olduğunun anlaşılması, ajanı sevk ve idare eden başkomiseri, K.O. ajanı yöneten görevliyi çok zora sokmuştu. İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, Diyarbakır, Mardin gibi bütün iller alarma geçmişti. Çeşitli yerlerde eylemler yapılacağı, silahların geleceği, suikastların gerçekleştirileceği yönünde bilgilerle birlikte beraber hareket ettiği önemli militanların, aranan kişilerin isimlerini veriyordu. Ve sonunda tüm bunların yalan olduğu anlaşılınca tabii bu kişiyle irtibatlı olan insanlar zor durumda kalmıştı. Aslında bu durum şu gerçeği de ortaya koyuyordu. Böyle bir insanın söyledikleri yalanları bile sistemin tümünde ciddiye alınabiliyordu. Halbuki olayları, örgütleri ve gelişmeleri çok iyi tanıyan, bu konular hakkındaki bilgileri takip eden, olayların doğru analizini yapabilen ve kapsamlı bilgilere sahip bir kadro, böyle bir yapı var olsaydı, şahsın anlattıklarına daha birinci gün şüpheyle yaklaşılır, itibar edilmez, hatta bunlar tamamen göz ardı edilirdi. Daha doğrusu baştan sona kadar tüm anlatılanlarda hiçbir doğruluk payının olamayacağı, ilk bakışta anlaşılır nitelikte olmasına rağmen tüm sistem bunların doğru olduğunu kabul ediyor, en küçük bir şüphe duymadan günlerce bir adamın söylediklerinin peşinde koşabiliyordu. Sonunda adamla konuştuk. Askere gidip yarım kalan askerliğini tamamlamasında fayda olduğu yönünde kendisini ikna edip askerlik görevi için gönderdik. Bizim açımızdan bu dosya da böylece kapanmış oldu. Bir müddet sonra Tunceli'deki bir askeri birlikte görev yapan askeri mahkemeden bir yazı geldi. Bu defa da yazıda adı geçen kişinin askerde firarda kaldığı dönem içerisinde devlet adına önemli görevler yaptığını, istihbarat birimiyle beraber çalıştığını söylediği bildiriliyor ve bu konuların doğruluğu tarafımıza soruluyordu. Biz bu adamla ayrılırken bundan sonra artık doğru ve dürüst olacağı yönünde mutabık kalmıştık ama yine yalanlara başvurmuştu. Bunun üzerine askeri birliğe böyle bir görevde bulunmadığını belirterek tüm olanları onu da zor durumda bırakmayacak şekilde anlattık. Aradan epey bir zaman geçmişti. Belki bir yıl, belki de iki yıl. Bir gün beni İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Emin Aslan ve yardımcısı Salih Güngör aradı. Salih Diyarbakır'da kısa bir süre benim yardımcılığımı yapmış, daha sonra İstanbul İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı olarak atanmıştı. Emin Bey'in yanında çalışıyordu. Aradıklarında PKK'nın çok önemli kadrolarından biri olduğunu söyleyen bir kişiden bahsettiler. Bu kişi masraflar için kendisine belli bir miktar para verilirse yurt dışına gidip o zamanki dev sol liderini yakalayıp getirebileceğini iddia etmiş. Bu kişiyle bu yönde bir anlaşma yapılmak üzereymiş. Şahsın kimliğini öğrenince aman sakın bu insan sahtekardır, dolandırıcıdır, sakın böyle bir şey yapmayın diye bilgi verdik. Sonradan öğrendiğim kadarıyla Burhan Nart adlı bu kişi yine askerden kaçmış ve İstanbul'a gelmiş. Bu defa da PKK'nın çok önemli ve iyi bir militanı olduğunu, PKK adına İstanbul'a gönderildiğini söyleyerek İstanbul'da adı duyulan bütün mafya babalarından haraç almış. Türkücü İbrahim Tatlıses'i bile tehdit etmiş, birkaç defa para bile almış. İbrahim Tatlıses en sonunda dayanamayarak durumu polise şikayet etmiş. Para aldığı kişiler içerisinde bir tek o şikayette bulunmuştu. Şahıs yakalandığında o zaman adı duyulan İstanbul'daki tüm mafya liderlerinden PKK adına tek tek haraç aldığını itiraf etmişti. Fakat bu olay ortaya çıkınca mafya liderleri şahsın hemşerileri olduğu için yardım etmek ve destek olmak amacıyla para verdiklerini söylediler. Halbuki adam giyim kuşamı itibariyle oldukça gösterişli, hali vakti yerinde görünüyordu. Aslında hepsi korktukları için adama para vermişlerdi. Ama bunu itiraf edemediklerinden yalan söylüyorlardı. Burhan Nart bu olay dolayısıyla yakalandığında bu defa kendisinin PKK'nın üst düzey kadrolarından olduğu yalanını devam ettirmişti. Dursun Karataş'ın yerini bildiğini, Fransa'da olduğunu söyleyerek onu yakalatabileceğini ya da öldürebileceğini iddia etmişti. Hatta 1-2 milyon dolarlık pazarlık yapılırsa her şeyi yaptırabileceğini söylüyordu. Tabii dev solun İstanbul'da yaptığı eylemler dolayısıyla Dursun Karataş'ın yakalanması İstanbul polisi için çok önemliydi. Bu yüzden o zamanki İstanbul Emniyet Müdürü Hamdi Ardalı ve oradaki görevler böyle bir fırsata balıklama dalmak üzerelermiş. Salih Güngör daha önce Diyarbakır'da istihbarat şubesine çalıştığı sıralarda bu kişinin adını duymuştu. Bu yüzden onu tanıyıp tanımadığımızı sormak için bizi aramıştı. Biz adamın yaptıklarını anlatınca onunla işbirliği yapma düşüncesinden vazgeçilmişti. İşte böylesi bir adam tüm sistemi küçük bir üçkağıtçılıkla kandırıp aldatabiliyordu. Bu çok basit, küçük, belki komik, belki tamamını anlatırsak kahkahalarla gülünecek saflıkta bir olaydı. Ama asıl önemli nokta bu sistemin en önemli merkezlerinin ve buralarda çalışan görevlilerin bu kadar kolay kandırılabilmesidir. Hiç kimse adamın anlattıklarının yalan olabileceğini düşünmüyor, ihtiyatlı davranarak söylenenlere şüpheyle yaklaşmıyor, aksine hemen doğru olduğu kabulüyle arkasından gidiyor. Bu gerçeği ortaya koyması bakımından Burhan Nart olayı oldukça öğretici bir olaydır. Basit bir üçkağıtçının sözlerini gözleri kapalı takip eden bu sistem, daha ciddi profesyonel kişiler tarafından ortaya konacak kapsamlı bir kurgu karşısında kim bilir ne boyutlarda zarar görebilir. Bu işte profesyonel olarak çalışan, bu konuda kapsamlı bilgiye sahip görevlilerin bu aldatmacaya asla kanmamaları gerekirdi. Her zaman eğitimlerde ve sohbetlerde anlattığım gibi, yerde bulunan bir vida herkes için sıradan bir vida iken, bir oto tamircisi için bu, 1995 model Almanya'da üretilmiş E200 serisi bir Mercedes'e ait bir vidadır. Buradan kazaya karışan aracın markası, modeli vesaire özellikleri tespit edilir, böylece küçücük bir vidadan olayın tamamı çözülebilir. Veya bir olay yerinde bulunmuş bir elektronik devre elemanı, herkes için sıradan bir parçayken, bir radyo tamircisi için bu 170 MHz'de çalışan bir telsizin parçasıdır. Bu kanıttan yola çıkılarak uzaktan kumandalı bir telsizin kullanılmış olduğu sonucuna varılabilir. İşte işini, mesleğini, sanatını her açıdan iyi bilen insanlar bir tek parçadan ya da bir tek olaydan yola çıkarak işin tamamını görürler. İstihbarat da bence budur. İstihbarat personelinin de bir tek anlatımdan, cümleden, sözden, bir slogandan olayın bütününü çözmeleri gerekiyordu. Ama bizim sistemimiz, bırakın bir kelimeyi, başından sonuna kadar yalan söyleyen birinin yalan söylediğini tespit edemiyordu. Aslında bu durumun nedeni güvenlik sisteminde çalışanların bilgi eksikliğiydi. Tamamı işi bilmiyordu. İdeolojik olayların nerelere, hangi safhalara gidebileceği konusunda net bilgilere sahip değillerdi. Örgütlerin ideolojik altyapılarını, eylem tarzlarını, örgütsel yapılarını tam anlamıyla bilmediklerinden bu örgütler hakkında söylenenleri doğru şekilde değerlendiremiyor, bunlardan neyin mümkün neyin mümkün olmadığı konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olmadıklarından doğru kararlar veremiyorlardı. Bence en önemli eksiklik buydu. Bizim teşkilatımızda olayları kavrayabilme becerisi ne yazık ki yetersiz kalmaktadır. Bir kişinin söylediği büyük yalanlar ancak bunları ispat eden maddi deliller bulunduğunda ortaya çıkıyordu. Halbuki istihbarat ve terörle mücadele şubesi personelinin kişinin anlattığı tek bir olaydan, ortaya koyduğu tek bir iddiadan, attığı slogandan neyi bilip neyi bilmediğini, neyin yalan neyin doğru olduğunu kesin ve net olarak anlaması zorunludur. Kişinin örgütsel faaliyeti, illegal yaşamı göz önüne alınıp, örgüt içinde hangi konumda olanlar neyi bilir, neyi bilemez noktasında belli bir anlayışa sahip olarak ona göre hareket edebilmelidir. Bu kişinin İstanbul'da tanıştığı, irtibat halinde bulunduğu başkomiserin kendisine anlatılanlardan adamın açıkça yalan söylediğini tespit edebilmesi gerekirdi. Adam bütün örgütlerin KDP çatısı altında birleştiğini söylediğinde, başkomiserin KDP'nin ne olduğunu, Türkiye'deki yapısının nasıl şekillendiğini, ideolojisinin ve hedefinin ne olduğunu, nasıl kurulduğunu ve neleri yapıp neleri yapamayacağını bilerek, söylenenlerin doğru olamayacağına hemen karar vermesi gerekirdi. Sonuç olarak emniyet, MİT, genelkurmay ve jandarma teşkilatlarında görevli istihbarat personelimiz maalesef örgüt mensuplarıyla konuşacak, onlarla tartışacak, onları anlayacak ve algılayacak seviyede bu işi bilmiyor. Bizlerin de daha terörle mücadele veya terör istihbaratı görevine başlamadan bu grupların ve militanların duygu ve düşünce dünyalarını tanıyıp anlamamız açısından örgüt mensuplarının yetiştirildiği gibi önce kapital, diyalektik ve tarihi materyalizm, felsefenin temel ilkeleri gibi Marksist-Leninist düşüncenin temel felsefesini oluşturan eserleri okumamız, daha sonra tüm illegal örgütlerin dergi, broşür ve eğitim materyalleri üzerinde kapsamlı bir eğitime tabi tutulmamız gerekirdi. Fakat bu görevlerde olup da bu temel eserleri bütünüyle okuyanı kendim de dahil olmak üzere görmedim. İstihbarat, yani intelligence, İngilizce'de akıl, zeka manasına gelir. Bizde olması gereken yeterlilikte bir bilgi birikimi maalesef yoktur. Halbuki bütün ideolojik grupları bunların geçmişten bugüne uzanan seyrini, ideolojilerini ve amaçlarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir tek kelimeyi atlamayacak kadar bu konuya hakim olmalı, söylenen en ufak yalanı ya da anlatılanlardaki en küçük bir tutarsızlık ve yanlışı tespit edebilmeliyiz. Oysa bizler önümüzdeki apaçık yanlışları bile fark etmekten acizdik. Aslında sadece bu olayda değil, görev sahamıza gören tüm konularda yeterli oranda bilgiye sahip değildik. Hem ülke içerisinde hem de ülke dışında bu türden ideolojik örgütlerle olan mücadelede aynı durum geçerliydi. Biz sol grupların bölücü ve dinci örgüt mensuplarının ne demek istediğini, ne yapmak istediklerini, faaliyetlerini, amaçlarının ne olduğunu, fraksiyonlar arasındaki farkın nereden kaynaklandığını hiçbir zaman tamamıyla algılayıp anlayamadık. Halbuki bu algılayış ve kavrayışa sahip olabilseydik, daha işin başında bir olayı hangi örgütün yapıp hangisinin yapamayacağını, herhangi bir olay ya da durum karşısında hangi örgütlerin hangi stratejileri izleyip hangi tavırları alacaklarını, bir örgüt içinde hangi şekilde sapmaların yaşanabileceğini, hangi eylem tarzlarının hangi örgütler tarafından gerçekleştirilebileceğini çok net olarak tespit edebilirdik. Çünkü tüm bu unsurlar çerçevesi çok kesin hatlarla çizilmiş olarak tüm örgütlerin ideolojilerinde yazılıdır. Bu ideoloji çerçevesinde örgüt mensupları belli bir bakış açısına sahiptir. Sol grupların Türkiye ile ilgili ayrı ayrı kendilerince bir değerlendirmeleri vardır. Bütün Marksist örgütler önce mevcut durumu değerlendirir, sonra sınıfları mevzilendirir ve mevcut duruma göre kendilerine örgütsel, eylemsel bir strateji çizerler. Onlara göre bugünkü durumdan gelecekteki sosyalist komünist bir topluma nasıl geçileceğinin tek yolu ve safhası vardır. İşte bunu çok iyi bilmediğimiz için bütün örgütleri birbirine karıştırıyorduk. Bütün sol grupları sol, bütün sağ grupları ise sağ olarak görüyorduk. Kendi işlerindeki farkları algılayamıyorduk. Aralarındaki farkların neler olduğu, nasıl bir eylem tarzı izleyecekleri, hangilerinin eylem yapıp hangilerinin pasif kalacağı, hangi olayda hangisinin ne tavır takınacağı meseleleri bizim için hep bir muammaydı. Oysa ki bu grupları tanıyanlar için bu meseleler hiç de muamma değildi. Hepsi tüm yönleriyle bilinebilirdi. Bu grupların içerisindeki insanlar, hatta basit sempatizanlar bile bu konular hakkında fikir sahibiyken, bizim en üst düzey yöneticilerimiz bile bu insanların ve örgütlerin arka planlarını, niyetlerini algılayamıyordu. Çoğu zaman bu insanlar neden işlerini güçlerini bırakıp dağa çıkarlar, bunlar deli mi şeklindeki basit sorularla oyalanıyorlardı. Sonuç itibariyle Burhan Nart olayı tüm güvenlik sistemimizin ne kadar boş, ne kadar kof olduğunu gösteriyor. Fakat bizler hala övünerek sistemlerimizin çok güvenli olduğunu savunarak halkı ve kendimizi aldatmaya devam ediyoruz. 9. ayrımın sonu. Sayfa 124.